Ayrım 8.
Sayfa 177. Duygu Asena çok da hoşnut olduğum biri değil. O, medyanın oluşturduğu bir ikondu. O ikonu da burada tartışmamız lazım. Türkiye'de medyayı anlatabilmek için en güzel örneklerden biridir Duygu Asena. Duygu Asena nasıl oluşmuştur, nasıl oluşturulmuştur bunu da söylememiz lazım. Ortalığı Ali Kıran baş kesen gibi yangın yerine çevirdiler. Bütün değerleri bozdular, akılları karıştırdılar, çok yanlış mesajlar verdiler. Bu topraklarda 1990'lı yıllar bir faciadır. Türkiye'de kadın olarak, kadın hareketi olarak öpüp başımıza koyacağımız, önünde saygıyla duracağımız yüzlerce kadın var, hukukçu var. Hastanelerde var, Anadolu'da var, ne kadınlar var, ne büyük hareketin içinde, ne büyük savaş veriyorlar. Bu ülkenin önünü açan onlardır. Bu ülkeyi aydınlatan onlardır ve bu insanlardan tek cümle bahsetmeyen medya kendi arasında karar alıyor ve bir tane kadın, Duygu Asena, bunu yapmış gibi gösteriyor. Bu çok saçma sapan bir şey. Medya gücü ele geçirip bunları boyuyor. Mesela sevişmeyi bile bunlar öğretmiş. Öyle diyor. Bu kadar da cahil cühela, saçma sapan laf olur mu? Bunlar Karacaoğlan okumadılar mı? Karacaoğlan'daki kadınların ne kadar güçlü, ne kadar asil tasvir edildiğini, ne kadar hoş erotik sahnelerle tasvir edildiklerini bilmiyorlar tabii. Halkın binlerce yıldır bu türküleri okuduğunu da. Bunların yedi sülalesi bir araya gelse, yüz yıl geçse de o bir cümleyi yazamaz. Bir gün Urfa'da, Antep'te sıra gecesine girsin. O sıra gecesindeki türkülere baksınlar. Oradaki feryatlar, oradaki kadınlar erotik olarak nasıl tasvir edilir? Yalnızlıkları, dertleri, elleri koynunda bir gelin ağlar diye söylenir. Bir uzun hava, dağlar yıkılır. Bütün bu topraklarda kadınların kudreti, güzelliği, asaleti başka hangi kültürde bu kadar temsil edildi? Bunun çok da erotik tarafı var. Çoğu insan bunu bilmez, edebiyatçılar da bilmez. Karadeniz'de bir şalvar destanı diye 100 beyte yakın büyük bir türkü vardır. Bu türkü dünya edebiyatında bir şaheserdir. Kemençeci Fadime'yi alır, ormanda sevişmeye gider ve bunu anlatır. Muhteşem bir hikayedir. Ben ortaokullarda cinsel derslerde bunun verilmesini isterdim. Çünkü estetik ayarı çok güzeldir. Ailenin içinde de okursun. O kadar güçlü eserdir ki Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Karacaoğlan'ın, Nasreddin Hoca'nın eserlerini sayarken bunu da saymamız lazım. Bu insanlar binlerce yıldır bu türküleri söylüyorlar. Ama burada bir Çetin Altan ağzı, bir Duygu Asena ağzı moda edilmiş ve güya bu ülkeye sevişmeyi bunlar öğretmiş. Her şeyi bunlar öğretmiş. Hadi oradan. Bir de Arman var. 40'lı 50'li yıllarda Anadolu'nun köylerinde bu kadınlarımızı dinliyorlardı. Yıldızların altında sevişmek ne hoştur. Bizim bu asil kadınlarımız Ankara ve İstanbul radyosunda Türkiye'yi inletti. Herkes radyo alıyordu. Her motor, her köy bu şarkıları dinliyordu. Yüzlerce şarkı, hangi birini anlatacaksın? Ne güzel kadınlarımız vardı, ne soylu giyindiler, ne güzel şarkılar söylediler. O şarkıların sözlerine baksınlar. Orada sevişme nasıl anlatılıyor, kadınlar nasıl anlatılıyor, güzellik nasıl anlatılıyor, hepsinden habersizler. Camiye gidersin, her yerde Allah vardır, peygamber vardır. Bunlara bakınca her tarafta 3-4 kadın var, başka da yok. Bir de kör feminizm gibi bir politikayı moda etti bunlar. Tansu Çiller banka işlerine karıştı diye bir eleştiri getiriyorsun. Hayır, Tansu Çiller'i eleştiremezsin. Niye? O kadın çünkü. Hürriyet'te bir yazar var, Ayşe Arman. Külotunu makalesinde yazıyor, sen de eleştiriyorsun. Hayır, eleştiremezsin, o bir kadın. Kadınlar ne yaparsa yapsın, kadınlara iyi diyen, kadınlar eleştirilmez diyen kör feminizmi üretti bunlar. Bu kadar cahil insanlar. Bu sahte kartonlara da inanıyorlar. Herkes de önünde eğiliyor. Niçin? Bu ülkeye bir kültür kattığı için mi? Hayır. Sanatçı bu mudur? Sanatçı, yularsız ata biner. Bizler yazarlığa, eleştirmen olarak kim varsa onlara küfrederek, onlarla dalgamızı geçerek başladık. Kimi tanıyorsun? Fethi Naci'yi, öbürünü, hepsine tekme tokat girerek yazar olduk. Eserine güveneceksin. Diyeceksin ki, ben öyle bir metin yazıyorum ki, senin yedi sülalen gelse bunu anlayamaz. Hepsine 30 yıl müsaade ediyorum, gelsinler, bir kitabımı yazsınlar. Onların yapacağı tek şey, Görmezden gelmek çünkü. Elif Şafak ve ters ters bakan şeytan. Bu seçilmiş, piyasaya pazarlanmış isimlerin kitaplarını eleştirme hakkımız hiç yok. Çünkü daha kitap çıkmadan, vitrine gelmeden muhteşem, olağanüstü, son 200 yılın en büyük kitabı, ne harika, dünya yazarı, Nobel alacak gibi ibarelerle geliyor zaten. Karşı koyamayacağın cümlelerle geliyor. Böylelikle sen baştan tavrını koyuyorsun. Okuyucuların ve halkın okuyup, tetkik edip karar verme aşaması yok. Böyle bir prosedür çalışmıyor. Başınıza dayatıyorlar, beyniniz yıkanıyor. Bu lobiler, bu yayıncılar yıkıyor. Bu yayıncılar da Ermeni lobileriyle ortak çalışıyor. Bunlar 17 ve 18 yaşında kitap okumamış, dergi okumamış, fikirleri gelişmemiş ergen çocukları kandırıyorlar. İşte böyle çok satıyor. Şimdi burada tuhaf siyasi ortaklıklar da var. Eski Marksistlerin 12 Eylül'le bir dertleri var. Bunlar silahlı bir mücadele verdi. Bu ülkede devrim yapmak istedi. Ama Kenan Evren, Amerikancı bir darbeyle bunları aldı, hapishanelere attı, hayatları bitti on binlerce insanın. Acı çektiler. Yoksulluklar içinde süründüler. Yurt dışına kaçtılar. Bu yarayı eski Marksistlerin unutması mümkün değildir. Unutmasınlar da. Bu insanların bu ülkeye karşı yüreklerinde, beyinlerinde kin yazılmış artık. 12 Eylül'de bitti bu müsabaka. Böyle on binlerce insan, devlet, cumhuriyet, Atatürk düşmanı, Kenan Evren düşmanı oldu. Bu kadar acı, bu kadar işkence çektirdin. Aynı şekilde 28 Şubat'ta da diğer İslami grupları geçelim, Fethullah Hocacılar da bir duvara çarptı. Bunlar bir şekilde yargılandı. Televizyonlar, sakallı olan, başörtülü olan herkese zulüm, işkence uyguladı. Yani böylelikle bu insanlar da 28 Şubat'ta büyük bir yara aldılar. 12 Eylül'de eski Marksistlerin aldıkları yaraların aynısını 28 Şubat'ta Müslümanlar aldı. Bunlar da devlete, cumhuriyete ya da o günkü orduya karşı, onun temsil ettiği Mustafa Kemal'e karşı kinlendiler. Bunun daha detayları da var, başka örnekleri de. Fakat burada Fethullahçı yazarlardan Etienne Mahçupyan, Ali Bulaç, Fethullah Hoca'yı eleştiremezler. Eski Marksistler de özgürlük diyorlardı. Birden Avrupacı oldular. Birden Ermeni milliyetçilerinin kitaplarını, Ermeni lobisine yatkın kitapları basmaya çalıştılar. Eski Marksistlerle Fethullahçıları yan yana getiren bu ifade özgürlüğünü, demokrasi özgürlüğünü ortaya çıkaran nedir? Burada Elif Şafak'ı da kullanıyorlar. Cici, güzel kızı. Şimdi Elif Şafak'a bakıyorsun. Hayatı Marksist çocuklarla, solcu çocuklarla, Cihangirler'de sürtmeyle, sürünmeyle geçmiş. Elif Şafak'ın arkasında durup kampanya yaptıkları halde hiçbiri Elif Şafak'ın iyi yazar olduğunu söylemez. Böyle harbi tarafları da vardır. Fakat bu adamlar hem 28 Şubatlara hem 12 Eylüllere olan bu nefretleriyle bir ortaklık oluşturuyorlar. Bu ortaklık sadece siyasi bir ortaklık. Bu ortaklığı Ermeni milliyetçileri biliyor, Taşnak biliyor, Amerika'daki lobiler biliyor, Soros biliyor, Avrupa kullanıyor. Kime karşı kullanıyor? Hukuk diyor, ifade özgürlüğü diyor ve bu ortaklığı yanına alıp Türkiye'nin Çanakkale'sine, Mevlana'sına, Atatürk'ün değerlerine, Türk milletine karşı aşağılayıcı skandalları oluşturacak yazarları kullanıyor. Türk devletine, hukukuna, tarihine olan düşmanlıklarından dolayı yan yana geliyor bunlar. Yoksa eski Marksistlerle Fethullah niye yan yana gelsin? Demokrasi altta kalanların kırbacıdır. Onlar da biliyorlar ki Ermeni milliyetçiliğiyle Soroslara özgürlük, demokrasi ve ifade özgürlüğü yapılmaz. Onlar da biliyor ki Elif Şafak gibi pespaye yazarlar şöhret edilemez. İnsanlığa, evrensel değerlere aykırıdır. İki sene sonra adından bahsedilmeyecek. Bu tür şöhretlerle bir meyhaneye gidip oturduğunda ya da bir arkadaş toplantısında yan yana geldiğinde özgürlükten konuşacaklar. Nedir özgürlük dediğin zaman insanlığın diyecek, evrensel diyecek, hepimizin bütün tarihin diyecek ve ülkenin Kürtçü aydınları, Avrupacı aydınları, özgürlükçü aydınları, eşcinsel, feminist yan yana geldiğinde biri Fethullah'a susacak, biri Aydın Doğan'a, diğeri eski Marksistlere susacak. Böylelikle bir ortaklık oluşturuluyor. Bir gün bir adam Süleyman Peygamber'in karşısına geliyor. Diyor ki, biraz önce Azrail beni gördü, bana sert sert baktı. Anlaşılıyor ki Azrail benim canımı alacak. Süleyman, siz peygambersiniz, beni buradan ta Hindistan'a atın, uçurun beni. Süleyman peygamber de bir şey yapıyor ve adam Hindistan'a uçuyor. Fakat Süleyman peygamber biraz sonra Azrail'e gidiyor, diyor ki şu adamdan ne istiyorsunuz ki ona öfkeli öfkeli bakmışsınız, canını alacakmış gibi diyor. Azrail de karşılık veriyor. Ben ona öfkeli bakmadım ki, şaşırmış baktım. Çünkü ben onun canını Hindistan'da alacaktım. Burada ne arıyor onu merak ettim. İstedikleri kadar Amerika'ya gitsinler. Bu topraklarda çizilmiş bir kaderleri var ve sanmıyorum ki oralarda dünyanın yeni peygamberleriyle, siyasilerle görüşerek bu kaderi değiştirebilsinler. Bana kalsa bir takım yazarların ödülleri için ben tükürük hokkaları, abideler yaparım. Halkım gelsin, 1 milyon insan oraya tükürsün isterim. Fransa Meclisi'ne tükürelim isterim. Benim şahsi egom bunu istiyor. Ama bu cumhuriyetin çocuğuyum. Çok daha evrensel ve geniş bakmak zorundayım. Muasır dediğimiz şey, dünyayı kuşatan hukuktur ve hukukun oluşturduğu bir kardeşlikle toprağıma bakmak zorundayım. Oradan konuşmaya çalışıyorum. Bölüm 17. Medya ve paradigma. Ciddi eser yazmamış, sosyolojide, felsefede, sinemada, herhangi bir alanda ciddi eser vermemiş insanların başyazı içinde söylediği laflara büyük anlamlar vermem. Fakat Türkiye'nin büyük, çok satan bir gazetesinde bir başyazardır. Ciddiye alır ve okurum ama büyük anlamlar vermem. Bunlar bu topraklarda derin tahliller yapacak ve bu derin tahlillere de bizi inandıracak durumda ve yerde değiller. Bütün sorun buradan kaynaklanmaktadır. Türkiye'de öfkeli bir genç, düşünen, Yunus'u, Mevlana'yı ve Hacı Bektaş'ı dilinden düşürmeyen bir genç gidiyor ve Danıştay'daki insanları öldürüyor. O çocuk gidiyor, cumhuriyete silah çekiyor. Bunu herkes düşünsün. Çünkü onun beslendiği yer farklı. Hürriyet, Milliyet, Zaman, Yeni Şafak, Akit gazetesi o çocukları besleyemiyor. Onları deli danaya, kızgın boğaya çeviriyor. Türkiye'de bu öfke ve bu şiddet ikide bir de neden kuduruyor? Neden insanlar birden sağcı, solcu, ilerici, gerici diye kamplara bölünüyor? Bunun sebebi Hürriyet gazetesidir, Zaman gazetesidir. Türkiye'nin çok makul insanları var, muhafazakar insanları. Bunlar çoğunlukla cumhuriyete sahip çıkıyorlar ama başlarını da örtüyorlar. Köylülerimiz geldi meclise girdiler başörtüleriyle. Onlar gelip başımızın üstüne oturacaklar. Onlar bizim köylülerimizdir. Onlar sağcı da desen bilmez, solcu da desen bilmez. Köyde doğmuş, 10 kilometre ötede okuluna gitmiş, ABC'yi öğrenmiş, sonra biri biber ekmiş, biri pancar ekmiş ve sonra bir şekilde kalkmış meclise gelmiş. Gazeteci çıkıp diyor ki Mümtaz Soysal Bey'e, bu türbanlıların gelişi bir meydan okuma mı? Soru bu kadar çirkin. Mümtaz Soysal Bey de tabii ki çok beyefendi bir insan. Ne alakası var? Bizim köylümüzdür diyor. Bu medya bu cahil cühelayı kapıştırıyor. Türkiye'nin değerleri nedir? Biz şimdi yeni derken neyi kastediyoruz? Devrimler bize hangi yeniyi getirdi? Siz eski derken hangi eskiyi savunmaya çalışıyorsunuz? Sorularının yanıtlarını vermeli onlara. Güzelliklerimizi bu gençliğe, üniversiteleri gibi, anneleri gibi öğretecek gazetelerimiz olmadı. Bakın Hürriyet gazetesi muhafazakar bir gazete midir? Bu toprağın ortalamasının gazetesi midir? Bir makuliyet var mıdır Hürriyet gazetesinde ya da Milliyet gazetesinde? Şüphesiz 2-3 tane düzgün yazarı vardır başımızın üstünde. Ama şimdi bir bakın bu gazetelere. Eskiden bu gazeteler Baba Ali'deydi. Sultanahmet Camii ile Süleymaniye'nin arasında bir yerdedir Baba Ali. Anadolu'nun en güzel iki camisinin arasında. Bakın bu başyazarlara. Bir Sultanahmet kelimesi, bir Süleymaniye kelimesi geçmez yazılarında. Kendi kültürlerinden, kendi dinlerinden, kendi geleneklerinden bu kadar habersiz. Ya da bu Anadolu halkının İran'la, Lübnan'la ya da Suriye'deki Müslümanlarla bir sorunu olduğu zaman Hürriyet gazetesi nerede duruyor? Muhafazakar halkımızın, tarihimizin, kültürümüzün yanında mı duruyor? Yoksa işbirlikçi, Amerikancı, İsrailci siyasetin yanında mı duruyor? Demek ki bu gazeteler, bu toprağı toprak yapan, bu güzel insanların gazetesi olamadı. Sorun budur. Hürriyet gazetesi ya da buna benzer gazeteler bütün kepazelikleriyle ortadadır. İnsan bunlara baktıkça daha derin İslamcı olur. Ben bunlara baktıkça korkuyorum. Ben bunlara baktıkça gidip kaçmak istiyorum. Gidip Hazreti Ali'nin Necef'teki türbesine sığınayım istiyorum. Burada büyük, pis bir bombardıman var. Ülkeye ihanet eden çirkin yazarlar var. Muhafazakarların gazetesi mi? Hangisi? Zaman gazetesi muhafazakar bir gazete değil, karma karışık bir şey, abur cubur. Kendilerini destekleyen ne varsa orada. Muhafazakarların gazetesi bu olamaz. Burası eleştirilmeli. Bu öfkeli kalabalıkları, deli, sarhoş, aklını kaybetmiş tetikçileri, bu siyasetler büyütüyor işte. Nedir Yeni Şafak gazetesi? Bir zamanlar İstanbul Belediyesi'nin büyük imkanlarından faydalanmış bir beyefendinin gazetesi. Kim Cumhuriyet'e laf etmiş, yanına topluyor. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım da var orada. Bir kolaj yapıyor. Kimin derdi varsa, kim çok sert iftidai laflar etmişse onları topluyor. Kitapları yok, eserleri yok, ciddi cumhuriyet tahlilleri yok, ciddi rejim tahlili yok. Ama ona buna dokunarak, pislik çıkartarak, bir aşağılık kompleksi oluşturarak böyle kendine güvenini kaybetmiş kitlelere takdim ediliyorlar. Yeni Şafak gazetesi muhafazakarların gazetesi olamaz. Bu Müslüman holdingler önce oturup bunu düşünsünler. Bu çok ciddi bir durum. Öbür tarafta bunların en dürüstü Akit gazetesidir. Öfkeleri açık, dobra dobradır. Öbürleri gibi sinsi, içeriden hesaplı değildir. Şüphesiz Akit gazetesinin öfkesi bizim için çok zararlı bir öfkedir. Biz Akit gazetesinin 10 bin, 20 bin, 30 bin tirajlardaki öfkesine razıyız. Ama diğerleri alanı boş bıraktığı için Akit gazetesi yüz binlerce tiraj buluyor. Yani o kitleleri tatmin edecek muhafazakar güzellikler, kendimize güven, kendi kültürümüzün güzellikleri, kendi siyasetimiz olmayınca insanlar ağzı köpürmüş yazarlara bakıyorlar. Akit gazetesi buradan 80 bin, 100 bin tiraj yakalıyor. Orada da çok sevdiğim yazarlar var ama orada hayretler içinde kaldığım bu çatışmayı kanlı hale sokan yazarlar da var. Koskoca bir ülkemiz var. Koskoca şehirlerimiz var. Bu şehirlerde gittikçe benzeşiyoruz. Sen sağcı, ben solcu. O Kemalist, o Müslüman ve dinci. Hepimiz birbirimizle benzeşiyoruz ve hepimiz artık başka bir dünya içinde yaşıyoruz. Ama biri bir müteahhidin gazetesi, biri cemaatin gazetesi, biri Türkiye'yi özelleştirip elinden şirketleri alma gazetesi, hepsi vurdu kırdı, çaldı gitti gibi komplolu tuhaf gazeteler. Bu topraklara eğitim olmuyor, kültür olmuyor, bir anlayış vermiyor. Yani bu toprakların sağının da solunun da kendisini besleyecek gazeteleri, aydınları yoktur. Cumhuriyet, muhafazakarlık, sol siyaset dediğin zaman ne olduğunu anlamayacak insanlar dolu. Müteahhitlerin köşelere serptiği insanlar bunlar. Buna bizler de dahiliz. Yani akşam gazetesi gibi bir gazeteye muhafazakar bir gazete diyebilir miyiz? Olabiliyor mu? Çok olmak istiyor ama olamıyor. Bu topraklarda geniş kitlelerin hala basını yok, televizyonu yok, gazetesi yok. Nereden çıkacak bu gençler? Nereden neyi öğrenecek? Hangi olay olursa olsun herkes şunu diyor: kafam karmakarışık. Gene ne oldu? Oradan çıkacak Mahir Kaynak bir şey diyecek. Oradan çıkacak Fehmi Koru bir şey diyecek. Bu gazetelerin birçoğu iptidaidir. İlkeldir, kasaba dergisidir. Yüksek kültürleri yoktur. Okumuş insanları çok azdır. Bu öfkeli, çatışan kalabalıkları kim dindirecek? Bu makuliyeti, bu davranış yumuşaklığını, bu ortak değerlerimizi kim anlatacak? Yumuşaklıkla hepimizin derdine derman olacak yazıları kimler yazacak? Müteahhitlerin ve holdinglerin çıkardığı gazeteler tayinle, torpille, sarışın kızlar doldurulursa, Türkiye böyle her olay karşısında paniğe kapılır. Herhangi bir tetikçilik olayında çaresiz kalıyoruz. Oysa böyle olmamalı. Fransa'nın da, Amerika'nın da oturmuş, gün görmüş, tecrübe sahibi köşe yazarları vardır. Tahlil ederler, şu şudur dediğinde inanacağın yazarın yok senin. Sağında yok, solunda yok, hürriyetinde yok, milliyetinde yok. Yüzü suyu hürmetine birkaç değerli yazar var. Bu ülke o kadar da duasız bir ülke değil ama dine çalım atmaya kalkışan, Müslüman geleneklerle dalga geçen, bu halkla alay eden bir yayın politikası olursa toplumda panik olur. Kitlelerin %90'ı normal, makul kalırsa %10'u da çok sert, çok marjinal, çok radikal yerlerde cepheleşir. Kayıkçı kavgası. Türkiye artık başka bir yerde. Sen, ben, o, annem, babam, bakkal başka bir yerde. Bunlar başka bir yerde. Siyasiler siyasi parti kurmadan, siyasi bir fikir elde etmeden önce oturmalı ve bir dergi nasıl çıkartılır, bir yazı nasıl yazılır, bir aydın nasıl olmalı, ben hangi aydınlarla işbirliği içindeyim, hangi aydınlarla gazete çıkartıyorum, buna dikkat etmeli. Senin aydınların, senin kültürünü anlayabiliyor mu? Senin kültürünü anlamış aydınlar olsa Dubai kulelerini gelip İstanbul'a koyar mısın? Saçma sapan bir adamsın. Kapıcını, odacını yazar yapmışsın. Ya da hocadan mocadan. Herkesi gelişi güzel yazar yapmışsın. Şüphesiz hocalar başımızın üstüne ama mütefekkirlik başka bir şey. Gün görmüşlük başka bir şey. 180 yıldır bir hadise yaşıyoruz. Yenilikçi ilerici kavgası yaşıyoruz. Eskici yenici kavgası yapıyoruz. Devrimci karşı devrimci kavgası. Artık en güçlü mütefekkirlerin bizde olması lazım. Ben 4 ihtilal gördüm. Bizim çok aklı başında konuşmamız lazım. 4 ihtilali görmüş bu insanlar hala burada. Buna rağmen hürriyetin, milliyetin, yeni şafağın, zamanın ve akitin yazarlarının hala aklı başında değil. Aynı kavgayı tabii ki böyle çerden çöpten yazarlar yapar. Fikir, namus nedir? Bunu anlatamazsan, Allah derken neyi kastediyorsun? Müslümanlık derken neyi kastediyorsun? Anlatamazsan, böyle genç ve güzel ve hanımefendi kızlarımızı bir çatışmanın içine koyarız, başlarını örtüyor diye. Onları kurban ederiz ama bizler ciplerde yaşarız, başka bir yerde yaşarız, başka bir hayatta, başka yerlerde yaşıyorlar. Yeri geldi mi de Müslüman halkın gelenekleriymiş, başörtüsüymüş gibi birkaç laf ederler. Çünkü orayı bir siyasi rant olarak da kullanıyorlar. Artık bu çok açıktır. Cumhuriyet ve Akit'in buluştuğu yer. Akit'i Yeni Şafak'a eleştirirken Cumhuriyet gazetesini de çok ciddi bir şekilde eleştirmek istiyorum. Bir karikatüristimiz var orada, Turhan Selçuk. Bu dünya çapında bir grafik sanatçısı, inanılmaz bir çizgi ustası. Dünyada çizgi devlerini sayın derseniz birkaç taneden biri derim. Muhteşem bir çizgi ustası ama 10 bin, 20 bin espri yapmışsa ve bu esprilerin zekasına bak dersen son derece zayıf derim. Bu insan 100 bin kez çizmişse 99 binini başörtüsü ve çatışma üzerine kuruyor. Bunu haksızlık ve akıl hastalığı olarak görüyorum. Medyamızda da böyle. Akıl hastalığı düzeyinde oluşumlar, cepheler var ve kimse çıkıp bunun bir akıl hastalığı olduğunu söylemiyor. Psikopatlıktır kardeşim. 100 bin tane çizgi çiziyorsun, 99 bin tanesini başörtüsüyle ilgili çiziyorsun. Bu topraklarda başörtüsü ciddi bir sorundur. Ama ekmek de, açlık da, mimari de sorundur. Bu kadar yoğunlaşmanız hastalıklıdır. Cumhuriyetin yoğunlaştığı yerle Akit'in yoğunlaştığı yer akıl hastalığında buluşuyor. Biz orada değiliz. Yazar insan, aydın insan, makul insandır. Toplumun önce değerlerini birleştirici, tutkalla yapıştırılmış gibi birbirine yürekten bağlanan o ipleri, o telleri bulan, o elektriği bulan, o enerjiyi bulan insandır. Ama dikkat edin, her iki tarafta da kutuplanmış insanlar, çatıştırıcı, ayrıştırıcı, bölüştürücü, kavga ettirici ve bu ülkeyi 1400 yıl sonra Ali Muaviye çatışmasına sokacak yazarlar ve çizerler. İlhan Selçuk gibi, Turhan Selçuk gibi dokunulmaz denilen bu yazarlar adam gibi eleştirilsin. Biz bu topraklarda hiç kimseyi imtiyazlı görmüyoruz. Ben Kemalistim, ben Cumhuriyet'te çalışıyorum. Hayır değil. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru denilecek. Demediği için, denmediği için gelir Demirel'i başına koyarlar. Dünya zengindir. İnsanları bir sürü yere gönder. Sadece Bodrum'da tatil yapılır diye bütün insanları Bodrum'a gönderme. Trabzon'un yaylası da var. Böyle çatıştıra çatıştıra, kavga ettire ettire gideceğimiz bir yerde yoktur. Bir ulusal öfke oluşuyor. Bu ulusal öfkenin hıncını gidip Müslüman'dan çıkartacaksın. Müslümanlar da Cumhuriyet'ten. Böyle bir şey yok kardeşim. Yalandır. Aydın nedir? Aydın çatışma olmasın diye yazan insandır. Kimseye göbekten bağlı olmayacaksın. Ne İsrail'e, ne Amerika'ya, ne orduya. Tek ve yalnız insan olacaksın. Bu toprağı tertemiz kendin için seveceksin. Bir Hristiyan'ın İsa'yı sevdiği gibi soyunup soyunup seveceksin. Bu insanlar, bu halkı, gençleri akıl hastası yapıyorlar. İşin delikanlı tarafı. Akşam gazetesinde 6 ay kadar yazdım. Serdar Turgut bana sayfalarını açtı. Sonra bir gün Serdar Turgut'la anlaşamadık ve kavga ettik. Fakat SkyTürk de aynı patrona bağlı. Bu kanalda Serdar Turgut bana böyle böyle yaptı diye anlattım. Engin Ardıç çok saygısızca laflar etti benim için. Yine bu kanalda konuştum, onları eleştirdim. Aynı gruba ait bunlar. Peki ne oldu? Hiçbir şey. Aynı yemekhaneden yemek yesek de medyada halkın karşısındayız ve birbirimizi niçin sevmediğimizi ya da nasıl sevdiğimizi söylemek zorundayız. Bu işin delikanlı tarafı da budur. Ama Hürriyet'te, Milliyet'te, Zaman'da, Yeni Şafak'ta bunun örneğini göremezsiniz. Kendi pis kokumuz. Bizim de medya oluşumumuzda başka bir şey var. Birileri ısmarlama gelmiş, oturmuş. Ülkemize de gelen ünlü Yahudi hukukçu Neş'in söylediği gibi negatif bir eliminasyon var. Yani kötüler başa geçiyor. Sebebi bu medyadan dolayı. Medya iyi mühendisleri, iyi sendikacıları, iyi siyasetçileri görmüyor. Kendi adamlarını yukarıya getirerek iyileri çürütüyor. Mimarlarımız çürüyor, doktorlarımız çürüyor, kaliteli insanlarımızı bıkkınlık, yalnızlık ve çaresizlik içine terk ediyorlar. Alışverişlerini terk ediyorlar ve hep kötüler başımızda. İşte sanatçılar, mankenler, işe yaramaz insanlar, şöhretle köşeyi dönmekle meşgul. Başlar orada, milyon dolar maaş veriyorlar beyaz gibi, Okan Bayülgen gibi çocuklara. Onlar bu tür laflar etmiyor, ettirmemek için göz boyuyorlar. Ben tayin olmadım. Beni kimse tayin etmedi. Buraya torpille de gelmedik. Bizim buralarda konuşma hikayemizin 30 yıllık, çok acılı, altından kalkılmayacak sürülme hikayeleri var. 9-10 yaşındayken maça giremezdik. Maça girmek için kuyruk olmuş insanlara gidip, "Abi beni de yanına alır mısın?" derdi herkes. O da yanına alır, maça sokardı. Benim gibi 3-4 çocuk da, "Abi beni de yanında götür." demezdik. Ağrımıza giderdi. Öyle olunca da sona kalırdık. Bütün herkes maça girerdi, biz dışarıda. Ama içeride maç var. Biz de gidip bu dünyanın siyasetini, kültürünü, orada oynanan topu görmek istiyoruz. Ama giremiyorsun maça, dışarıda kaldın. Oradan bir uğultu sesi geliyor. Şimdi top hangi kalede? İsrail'de mi, Amerika'da mı? Bizde mi? Bilemiyorsun. Çocuklar o kapanan gişeleri kırmış. Kırılınca da güvenlik, çocuklar geçip ücretsiz maçı seyretmesin diye gişelere bok sürmüşler. Gişeden geçmeye çalışsan geçemezsin. Önce birkaç kişinin geçmesi lazım ki geçerken sürünsün, bütün pisliği üstüne o alsın. Bakıyorsun yanındaki çocuğa, önce o geçsin de geçerken belki temizlenir diyorsun. Bir yandan maç ilerliyor, 70. dakikaya gelince girsem mi girmesem mi diyorsun. Atılıyorsun, önden giriyorsun. Her tarafın bok, maçı mı kendi üstündeki pislikleri mi seyrediyorsun belli değil. Biz böyle geldik buralara. Bizim üstümüz başımız bok. Söylediğimiz her lafta önce kendi pis kokumuza bakıyoruz. Ondan sonra dünyada, İsrail'de ne oluyor, medyada ne oluyor anlamaya çalışıyoruz. Maliyeti çok ağır. Sürünerek geldik. Tabii ki bunun getirdiği bir feryat var. Sen kendi adamlarını alıyorsun, onlara kombine bilet veriyorsun, sarışın kadın, sana karşı susan, senin banka soygunlarını, senin özelleştirmelerini, senin pisliklerini söylemeyen yazarları şöhret ediyorsun. İşte Türkiye'nin medyası bu. Bölüm 18. Yaşamın kendisi siyaset. Sanatçı denilen tayfanın çoğunun olağanüstü kültürden, dünyadan yoksun bir durumda olduğunu görüyoruz net olarak. Dünyaya bakışları şöyle oluştu bunların. Örneğin Sibel Can'ın selülitlerini sorarsanız hepsi cevap verebilir. Televolelerde şakır şakır cevap verirler. Son derece saygısız buluyorum. İnsanlığın ayağa kalktığı bir günde kalkıp çocuklar ölmesin diye bir cümleyi herkes edebilmeli. Sokaktaki simitçi, boyacı, bütün insanlar ağlıyor. Bu ülkenin sanatçıları da ortak vicdan, evrensel mesaj, insanlığın ortak değerleri adına çıkıp bir cümle söyleyebilmeli. Bu davetinizi kabul edenlere çok teşekkür ediyoruz ama Cem Yılmaz beni şaşırtıyor. Ne olur iki cümle söylesen. Bunların insan kalitesinde bir bozukluk mu var? Ekranlarımız çöp dolmuş, çöpten sanatçı. Bu çok utanç verici bir durum. Ekranımızı ya da bu televoleleri sabahı Hürriyet'i açtığımız zaman şu laflar geziniyor: diva, süperstar, en büyük sanatçı, megastar. Böyle birçok isim var. İmparator, kral. Bütün sıfatları taşıyan yüzlerce sanatçı her gün ekranlarda dönüyor ama insanlığın ortak mesajı olan kardeşiz cümlesini söyleyecek bir tıynette, bir vicdanda değiller. Bunu hepimiz düşünmeliyiz. Kraldan, imparatordan, megastardan geçilmiyor ama işte Lüksemburg'u zor yeniyoruz ya da bu koskoca ülkeden bir atlet bulamıyoruz. Yurt dışında kültür edebiyat alanında bizi seslendirecek insan bulamıyoruz. Bunları hepimiz düşünelim. Dünya çapında bir yazar denilen Orhan Pamuk nerede? Dünya yıkılıyor. Irak'ta, Lübnan'da dünya yıkıldı. Bütün insanlar ses verdi. Türkiye'de Milli Görüş, Müslüman, Türkiye Komünist Partisi ve ona benzer partiler. Hepsi ayrı gayrı olmadan kol kola girdiler. Bir çığlık yükselttiler. İsrail'i kınadılar, imzalar topladılar, yardımlar yaptılar. Türkiye el ele verdi. Bu komünistlerin çalışmasına hayranım. Milli Görüş'ün çalışmasına da. Bir sürü kuruluş harekete geçti. El ele verdik kardeşlerimiz için. Sanatçılarımıza hepimiz kardeşiz, hepimiz aynı gemide yaşıyoruz diye evrensel bir cümle söyleyelim çağrısında bulunuyoruz. Ama buraya gelmiyorlar. Bunu söylemek istemiyorlar. Gizleniyorlar. Yarın savaşlar bittiği zaman herhangi bir reklam şirketinin promosyon kokteyline katılırlar. Bunlar bizi düşündürsün. Tayland'da, Amerika'da insanlarla çalışıyorsun. Sonra da ben insanlara iş yaparım ama Lübnan beni ilgilendirmez, çocuklar beni ilgilendirmez diyorsun. Diyemezsin. İşte siyaset. Ne siyaseti ya? Bu siyaset değildir. Bu hepimizi ilgilendiren bir yangın. Çorbamızı, ayakkabımızı, kardeşliğimizi ilgilendiren. Siyaset çok başka bir şeydir. Bu siyaset olsaydı Türkiye Komünist Partisi milli görüşçülerle birlikte mitingler yapar mıydı? Bakın Milli Görüş Trabzon Teşkilatı mitinginde şu cümleyi söyledi. Bizim bu topraklarda bir sürü insanla husumetimiz var. Siyasetle husumetimiz var. Savaş başladı ve hepsini donduruyoruz. Bakın Ankara'da İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek mitingine şu sözlerle başladı. Bu topraklarda sevmediğimiz insanlar var ama artık hep beraberiz. Çünkü düşman geliyor. Birbirimize sarılacağız. Türkiye Komünist Partisi ve bir sürü parti yurtsever cephe olarak yan yana geldiler ve İsrail'e karşı insanlık adına bir duruş sergiliyorlar. İlerici, gerici, sağcı her türlü insan kol kola giriyor. Bir ülke budur ve bunlardan oluşur. Birbirimizi yakın siyasette sevmeyiz, suçlarız. Birbirimize faşist, sağcı, ilerici, gerici deriz ama insanlığın infilak ettiği, çocukların öldüğü bir yerde yan yana gelir ve bir duruş gösteririz. Oradakiler insan değil de kırlangıçlar olarak düşünün. Kırlangıçlara tanklar saldırdığında ayağa kalkmalıyız. Lafımız olmalı. Bir vicdan, bir ortak değer. İşte bu ortak değer için arkadaşlığımız olan insanlara gelin kardeşiz diye ortak bir cümle söyleyelim. Kim söylesin bunu? Simitçi mi, boyacı mı, meclis başkanı mı? Büyük sanatçılar bu davete katılmıyorlar. Bu kepazeliğin ötesinde bir şeydir. Gitsinler ve aynaya baksınlar. Bu dünyada mı yaşıyorlar diye kendilerine bir sorsunlar. Cem Yılmaz'a sitemim var. Zeki bir çocuktur. Güzel de programlar yapıyor. Bir programı 70 milyon 100 milyon. İnsanlık ağlarken, insanlık öldürülürken bir ülkenin sanatçısı öyle ya da böyle en azından nezaket sahibi olabilmeli, mazeret gösterebilmeli, gelemiyorum, özür dilerim, orada olmak isterdim gibi cümleler kurabilmeli ama yok. Böyle günlerde gizlenirler. Irak, Lübnan ortada. İşte buyurun bir cümle söyleyin. İsrail yaptığın yakışık almıyor de. Bizim gibi İsrail katildir demeni de beklemem ama İsrail bunu yapma de. Bunu diyemez. Çünkü onu tutan, onu ortaya atan kurumlar, onları kendi siyasetleri için kullanırlar. Medya çöplüğünde sanatçı müsveddeleri. Bugün bizimle muhatap olan bu tür sanatçıların çoğunu halk seçmedi. Medya seçti, şans seçti, karambol seçti. Böylelikle tıynetsiz, üç para etmeyecek insanları döndürüp duruyor çöpler gibi. Bunların bir yüreği olduğuna inanamıyorum. Bir vicdanları, bir kalpleri, bir beyinleri olduğuna da inanmakta zorlanıyorum. Varsa bir kalpleri çıksınlar bir cümle söylesinler. Çok mu şöhret oldular? Yanlarına yaklaşılamıyor mu? 7 tane menajeri mi var? 20 tane sekreterleri mi var? Sen kimsin? Senin ülken burası, Türkiye. Ne yapıyorsun sen? İngiltere'nin en büyük sanatçısı senin kadar büyük para kazanamıyor. Amerika'nın en büyük sanatçısı senin kadar para kazanamıyor ve sen bu ülkede medyayı kafa kola almışsın. Zavallı magazin gazeteleri kameraları kıçından ayrılmıyor. Oradan aldığın güçle havalarda geziyorsun. Yerim senin havanı. Sen kimsin? Kaç kuruşluk ciğer taşıyorsun? Ayıptır be. Bu toprağın çocuklarıyız. Komşularımız ölüyor. Gürcistan'da, Ermenistan'da, İran'da, kendi ülkemizde, Balkanlarda, Kafkaslarda. İnsanlar öldürülürken ben bunları görmeyeyim, bunlar siyasettir diyemezsin. Böyle terbiyesizlik olur mu? Eğer Allah varsa bu Allah'tır. Kardeşlik varsa bu kardeşliktir. İnsanlık varsa bu insanlıktır. Bu siyaset ötesi bir şeydir. Tabii ki sevmediğimiz insanlar olur, ben seni sevmem, sen beni sevmezsin ama insanlığa bir şey dokunduğu zaman yan yana geleceğiz. İşte örneklerini verdim. Doğu Perinçek nereye, Erbakan nereye? Bunlar yan yana aynı mitingleri yapıyorlar. Yan yana aynı cephede duruyoruz mesajı veriyorlar. Hepsinin elini ayağını öperim. Onlar tatil yapmayı bilmiyor muydu Didimler'de, Kalkanlar'da? Hepsi biliyordu. Ama oturdular ve çok da güzel oldu. Tüm dünya ülkeleri içinden en çok protesto, en çok yardım buradan gitti. Hepsine teşekkür ederim. Bu savaş süresince bu topraktan çıkan sese, çığlığa, sendikalara, yazarlara, siyasetçilere, ekranlardan konuşanlara, herkese çok teşekkür ederim. Görevimizi yaptık diyemem ama elimizden geleni yaptık. National Geographic ve Zenci Kadın. National Geographic diye bir dergi var. Bu dergi 120 yıldır çıkıyor. Batı'da en çok satan 3-4 dergiden biridir. Bu derginin iki işlevi vardır. Ajan rolü görür National Geographic. Dergi bir yere gider, gittikten 3-4 ay sonra orada bir savaş, bir patırtı görürsün. Bunlar çok sinsi çalışır. Sen bundan dolayı National Geography'yi suçlayamazsın. Birinci Dünya Savaşı'nı gördü bu dergi. İkinci Dünya Savaşı'nı da gördü. 170'e yakın ülkenin bağımsızlık savaşını gördü. Sovyetleri gördü. Bütün bunlarda National Geographic ne yaptı? Dağların, kraterlerin, göllerin, bulutların resimlerini çekti. Hepsine bakın, külliyatına, siyasetsiz bir coğrafya, kültürsüz bir coğrafyayı çekti. Yani Çin'e gidiyor, sanki Çin'de insanlar yaşamıyor, sorunlar yok, köylüler yok, bulutları ve dağları çekiyor. Bu siyasetsiz coğrafya fikri Batı'nın hastalığıdır. 18. ve 19. yüzyılda Batılılar dünyayı böyle görüyordu. Cahil yerlilerle dolu bir dünya. Bakın derginin sayfalarına zenci kadınları memeleriyle resmederler. 100 yıllık külliyatı içinde tek bir çıplak beyaz kadın çekmedi National Geographic. Ama yerlilerin hepsinin göğüslerini çekti. Çünkü onları insandan saymıyor. Bir yerli, bir mahlukat olarak görüyor. Irkçılık yapılıyor orada. Bu insanlar öyle bir Sibirya, öyle bir Rusya, öyle bir Şam, öyle bir Lübnan çektiler ki burada kültür yaşamıyor, burada insan yaşamıyor, burada medeniyet yaşamıyor. Bir dağ, göl, manzara. Keşifler de hazır. Batı'ya şunu diyor. Gidin ve keşfedin, gidin ve yerleşin. Tarih, arkeoloji. Gelip Efes'i çekiyor. Göcek'in koylarını çekiyor. Doğru, Efes antik Yunan'dan kalma, Göcek'te nefis bir manzara. Tamam ama burada insanlar yaşıyor. Göcek'in dağlarında, Fethiye'nin dağlarında Yörükler var, Türkmenler var. Onların dikkat ettikleri bir ahlak var, sosyal ilişkiler var. Onların giyim tarzları başka, hayata bakışları başka ama sen bütün bu coğrafyaları siyasetsiz takdim ediyorsun. Onların kültürüne göre buralarda insanlık, kültür yok. O yüzden getiriyor topunu, Hazreti Ali'nin türbesinden aşağı atıyor. Ya senin o yıktığın türbe nedir? Benim hayatımdır. Ben Ali diye doğuyorum, Ali diye oynuyorum, Ali diye evleniyorum ve Ali diye ölüyorum ve sen gelip türbeye bomba atıyorsun. Zalimlere tokat atan, mazlumun yanında olan herkesin zaferi kutlu olsun. Sosyal kardeşliğimizi büyüttüğümüz oranda tokatımız da büyür. Köylünün ineği ve Ahu Tuğba'nın çıplak resmi. Bunu bazı sanatçılarda da görüyoruz. Siyaset dışı dünyayı görüyorlar. Ne demek? Şimdi siz Nasreddin Hoca'yı siyaset dışı mı düşünüyorsunuz? Nasreddin Hoca'nın her fıkrası siyasettir. Çünkü bu toplumun sosyal adetlerine, alışkanlıklarına, sosyal hastalıklarına tekabül eder. Onları irdeler. Siyaset dışı olamayız. Tabii militan olmayalım, fanatikleşmeyelim, kabalaşmayalım ama hepimiz siyasetin içindeyiz. Çok sevdiğim bir hocamız vardı. Ünsal Oskay Bey. Üniversite yıllarında verdiği derslerde şu cümlesi çok meşhurdu. Urfalı köylünün ineği ile Ahu Tuğba'nın çıplak resmi arasında bir ilişki vardır. Aynı ekonomik toplum birbirini besler ya da çatışır. Dünyaya siyasetin dışından bakan insanlar Urfalı köylünün ineğini Ahu Tuğba'nın çıplak resminden ayırt edemez. Dünyada bir şeyler olup biter ve biz hepsine karşı tavırlar alırız. Onları anlamaya çalışırız, yerlerine koymaya çalışırız. Bunlar siyasettir. Siyasetten bağımsız iktisat, siyasetten bağımsız bebek olmaz. Çocuğumu ben siyasetten uzak yetiştireyim. Peki onun maması nereden geliyor? Kim üretiyor? Hangi firma üretiyor? Seni kandırıyor mu? Süpermarketten mi? Komşundan mı? Sosyal sigortadan mı alıyorsun? Bütün hayatımız siyasettir. Bir de kardeşiz lafının niçin siyaseti olsun? Kardeşiz ve aynı gemide yaşıyoruz. Bunlar peygamberane, dervişane vicdan, ortak değerimizdir. Bu arkadaşların zekalarının bir taraftan geliştiğini ama bir taraftan da hiç gelişmediğini düşünüyorum. Dünyaya karşı bakışlarını çok zayıf buluyorum ve onları Orta Afrika'da filmleri çekilen şebekler gibi görüyorum. Biz insanlık adına konuşmaya devam edeceğiz. Kim eziliyorsa, kimin ülkesi işgal ediliyorsa yanındayız ve kim ki toplarına güveniyorsa onun karşısındayız. Sayfa 195. Batı'nın köpekleri. 60'lı yıllarda Türkiye'nin dış siyaseti nedir diye çalışma yaparsanız Dış Politika ya da Orta Doğu dergisi karşınıza çıkar. 70-100 sayı çıktı. Bu derginin ilk sayısına bakıyorsanız ünlü yazarımız, büyükelçimiz Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazılarını görürsünüz. O zamanlar dış siyaseti elçiler yazardı. Atatürk'ün Sadabat Paktı'ndan Orta Doğu'ya kardeşlik, kültürel ilişkiler içeren mesajları yer alırdı. Bu coğrafyada kardeşleşelim, kavga olmasın, Osmanlı parçalandı, ayrıldık ama kültürel ilişkimiz olsun diye çok heyecanlı yazılar kaleme alınır, mesajlar verilirdi. Ya bugün? İlnur Çevik, Daily News gazetesinin sahibi. Irak'ta Kürtlerle inşaat işi yapıyor. İlnur Çevik'in babası dünyaca meşhur bir mason, İlhan Çevik. Türk dış politikasını ilgilendiren Orta Doğu gibi çok heyecanlı bu derginin sahipliği İlhan Çevik'in eline geçiyor. Bunlar çok enteresan gelişmelerdir. Bu enteresan gelişmeleri daha da derine götürmek gerek şimdi. Dünya tarihinde 1967'deki İsrail-Arap Savaşı, diğer adıyla 6 gün savaşları bir küçük savaştır. Bu küçük savaş yaptığı etkiyle bütün Arapları dize getirdi. O nedenle dünya savaş tarihinde baş tacı edilir bu savaş. Bu savaşın en kritik noktası Mısır'daki radarların sökülmesidir. Yarım saatte sökerler radarları ve Abdülcemal Nasır gibi Arap milliyetçiliğini ayağa kaldırmış, Arapların neredeyse taptığı bir adamın süngüsü halkın önünde düşer ve bir yıl sonra da ölür adam. Ama Arap milliyetçiliği o radarların yarım saat içinde İsrail tarafından sökülmesiyle iptal olmuştur. Artık o saatten sonra Araplarda Arap milliyetçiliği kalmadı. Ondan sonra İslami hareketler yükselmeye başladı. Bu Arap onuru ve Arap birliğini ayakta tutmaya çalışan çok önemli bir gelişmedir. Şimdi ayrıntıya girelim. Bu radarları nasıl söktü İsrail? Bu radarlar Rus ittifakındaydı. Bu radarlarda Rus subayları vardı. Bunlar Kazak, Kırgız, Özbek subaylardı. Özbekler Türkçe konuşuyordu. Bizim subaylar da Türkçe konuşuyordu. Evet, Türkçe konuşan subaylar vardı ve bu radarlar söküldü. Bu, İsrail'in bu toprağın mahrem noktalarına, istihbarat noktalarına ne kadar derin girdiğini gösterir. Peki, İsrail'le bu kadar yakın yatağa serdik, bu kadar iç içe olduk da, İsrail bizi Batı'da Ermeni konusunda, Kıbrıs konusunda destekledi mi? Hayır. Ben batıcı gazetecilerimize ve yazarlarımıza soruyorum. Batı'dan ülkemizin lehine bir karar çıkartabildiniz mi? Avrupa Birliği tartışmaları devam ediyor. Ege kıta sahanlığı devam ediyor. Ermeniler ikide bir cart curt ediyor. Bir tane düzgün karar çıkartabildiniz mi? Hayır. Peki 50 yıldır Batı bizim lehimize bir karar çıkartmadığı halde siz hala niye Amerika'nın peşinde, niye İsrail'in peşinde köpek oluyorsunuz? Türk ordusu oraya girsin mi, girmesin mi? Bizim işimiz yok. Amerika köpek olmuş, onun peşinde İsrail. Onlara köpek olacağız. Bunu kendilerine sorsunlar. Bu toprağın çocuğu olarak gerçekten insanlık diye bir şey Batı'da varsa Batı'dayız. Dünya kuruluyorsa Batı'da, ahlak, vicdan kuruluyorsa, bir cennet kuruluyorsa biz de o cennette yürüyeceğiz. Hep beraber el ele vereceğiz. Kiminle? Batı'yla. Ama Batı'nın henüz beni aşağılamayan, beni dışlamayan, beni küçümsemeyen, beni işgal etmeyen, benimle dalga geçmeyen bir tavrını, kararını görmedim. Buyurun, 50 yıldır bunun köpekliğini yapıyorsunuz. Samimiyetle söylüyorum, Batı gelsin ve bizim siyasetimizi, kültürümüzü, insanlarımızı, tarihimizi aşağılamadan bir parça yanımızda dursun, hemen Batı'ya dönerim. Çünkü ben ülkemin menfaatleri, insanlık menfaatleri neredeyse orada olurum. Ama Türkiye'deki laik şeriat tartışmasında onlarca faili meçhul çıkıyor. Bu faili meçhuller nasıl çıktı? Hala kimse bilmiyor. Bütün buralarda varsın sen. Bu ülkenin PKK'sına gidip silah yardımı yapıyorsun. Generallerin gidiyor, askeri eğitim veriyor. Her türlü pislik ve bokun içinde varsın. Şimdi Türkiye halkı Lübnan'a destek verince bir fitne sokuşturuyorsun. Diyorsun ki Nasrallah'ın yerini Türk istihbaratı söyledi. Ardından ikinci fitne. Diyarbakır'dan, İran'dan geçen uçaklar durdurulmuş, arama yapılmış. Bunların hepsi yalandır. Türkiye halkıyla Araplar ve öldürülen bütün mazlumlar arasında bir psikolojik güç birliği doğmuştur ve bu güç birliğini sarsmak için bu haberler çıkartılıyor. Bu topraklarda sen, ben, hepimiz insanlık için direndik. Ortak dayanışma İsrail'e karşı zafer kazandı. Bu zaferi hepimiz öpüp başımızın üstüne koyalım. Bölüm 19. Sen, ben, boşluk ve ötesi. Nasrettin Hoca derenin kıyısında abdest alıyor. Ayakkabılarını çıkartıp yanına koyuyor. Abdesti bitiyor, ayakkabılarını almak için eğiliyor. Bir de bakıyor, ayakkabılarını dere almış götürüyor. Hoca başlıyor ayakkabıların peşinden koşmaya. Koşuyor da koşuyor nafile. Dönüyor arkasını dereye ve yerleniyor. Yerlenirken de bağırıyor. Al abdestini, ver ayakkabılarımı. Ahmet Hakan Kanal 7'de çalıştı. Kanal 7'nin sahibi İmpaş'tı. Sonra bir program yapıldı CNN'de. O programı izledim. Daha önceki tartışmaları biliyorum. Sade ve temiz Müslümanlık kayboluyor diye çok üzülüyorum. Bu insanlara soruyorum. Kaç genç kızımıza üniversite okurken burs verdiniz? Bu soruyu İmpaş'a ya da bu tür holdinglere soralım. Özellikle üniversite okuyan, Anadolu'dan gelen kız çocuklarının bu büyük şehirlerde yaşaması, tutunması çok zordur. En ilkel ihtiyaçlarını gidermesi bile çok zordur. Bu çocukların yaşaması, okuyup bilim adamı, doktor yetişmesi için ne yaptınız? Müslümanlık, dervişlikle özdeş bir kelimedir. Sadeliktir. Bizim estetiğimizde barok, rokoko gibi süsler yoktur. Bizim camimize bakarsın, duvarı dümdüzdür, tertemizdir. Kubbe asil bir hava verir. Bir emekli albayımızı, emekli öğretmenimizi düşünün. Sade, gri renk bir tişört giyer. Üzerine de bir mont. Çok yakışır. Biz bu sadelikten geldik. Ama burada bir abartı var. Zenginlik, şatafat aldı yürüdü. Milyon dolarlar havalarda uçuşuyor ve İslami holdingle düzenbazlık kelimeleri yan yana geliyor. Müslüman düzenbaz, Müslüman hisse senedi. Müslümanlıkta hisse senedi yok. Kur'an'da da yok. Hisse senedi kapitalizmin üretimidir. Bütün bunlar yan yana geldiğinde kokuyor. Kokan değerlerimizdir. Temiz Müslümanlığımızdır. Tefeci İslam lafları yan yana niye yaşıyor? Niye yaşatılıyor? Bunlara niye ciddi cevaplar verilmiyor? Bu işler karıştı. Bu toprakları binlerce yıl yaşatan Müslüman değerlerdir ve bundan sonra da bu Müslüman değerler yaşatacaktır. Bu değerler sosyal yardımlaşmadır, kardeşliğimizdir, arkadaşlığımızdır. Bizim şehirlerimiz bu sade Müslümanların sade, güzel ve onurlu yüzüyle, anneannelerimizin o güzel eşarbıyla, genç kızlarımızın o sabırlı ve soylu duruşlarıyla güzelleşmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Biz teknolojiyle uzayı da keşfetsek, yıldızlara da gitsek yine bu sade Müslümanlığı bulacağız. Çünkü bölüşüm, eşitlik ve kardeşlik temel değerlerimizdir. Bütün bunların Müslüman olduğunu söyleyen insanların holdinglerinde infilak etmesi, herkesin yüzüne pis yara parçalarının, pisliklerin, kokuların, paçavraların sıçramasından utanıyoruz. Bizi bu utançtan kurtarsınlar. Bu topraklar ne hisse senedi ne de tefeci hikayelerini duymak istiyor. İnsanlık tarihinde olmayan suçlar bu ülkede çıkıyor. Gemisini yürüten kaptan. Düşünmek bile ürpertici. Yoksulu 30 sene çalışmış insanları kandırıp parasını alıyorsun ve ödemiyorsun. Pislik her tarafa bulaşmış. Türkiye bunların bedelini çok ağır ödedi. 90'lı yıllarda banka hortumculuğu, şimdi de bu İslamcı holdingler. Muğla'da, Hakkari'de bir temiz Müslüman ayakkabıcının, tamircinin veya dilencinin bu milyar dolarlarla siyaset yapanlardan daha çok Müslümanlığa, Allah'ın bu güzel dinine hizmet ettiğini düşünüyorum. Milyar dolarım var, o halde İslam'a daha çok hizmet ederim yaklaşımı ideolojik bir yanılgıdır. Bu yanılgının ağır faturalarını ödüyoruz. Dervişliği, sadeliği benimsememiz gerek. Bu düşüncemiz ticarete, kapitalizme, pazarlara karşı olduğumuz anlamı taşımaz. Sadece abartıya, lükse kaçmamak, mevcut gücün sınırlarında yeşermeyen başka güçleri kullanmamaktır. Milyon doların yerini tutamayacağı şeyler vardır. Marangozun iki güzel oyma yapması, bir annenin çocuğuna çok güzel patates kızartması ve dolma hazırlaması mesela. O dolmaların tadında milyar dolarlardan daha büyük bir tat vardır. Bu çürüme ve yozlaşma toplumun bütün dokularını zedeliyor, tacize uğratıyor, paramparça ediyor. Gün geçtikçe çürümeden nasibini alanlara tanık oluyoruz. Neler neler görüyoruz artık. İnsanın kanını donduran bir olay şöyle mesela. Kundaktaki bebeğe tecavüz sahneleri. İnanmıyorum, böyle bir sahne olamaz. 3-5 yaşındaki çocuklara tecavüzü çok duyduk ama böyle şeyleri ilk defa duyuyoruz. Yolundan çıkmış bu insanları bu toprak yaşatıyor. Niçin yaşatıyor ve o insanlar nasıl bir hayattan geliyor? Bu kadar büyük sapıklık nasıl olabilir? Bu tefeci, hisse senedi hikayeleri, üçkağıtçılar, Sibelcan'ın bilmem ne resimlerini ekranlara çıkaran, onurla, gururla, hiçbir ilgisi olmayan bu insanlar başka bir toplum hazırlıyor bize. Artık şerefsizlik ve kandırmaca moda haline geliyor. Gemisini yürüten kaptan anlayışı. Büyük bir laçkalık, sapıklık, psikopatlık, adam öldürmeler, hırsızlıklar bu pis bataklıkta ortaya çıkıyor. İnsan beyninin dayanamayacağı bir noktaya geliyoruz. Biz nihayetinde kardeşliğimizin, bölüşmemizin yolunu bulacak, dersler çıkaracağız. Siyasetle İslamcılık tezlerinin ne kadar vahşi şekilde bir arada yer aldığı da çok açık. Bunun da acı derslerini halk ödüyor. Utanıyorlar şu anda. Namazını kılan, dua eden, şehit vermiş insanlar bu muydu diyor. Mahcup oluyor ve bu sahneler çok ağırlarına gidiyor. Nur, ateş, enerji ve güzellik. Biz doğduğumuz günden beri nükleere karşıyız. Çernobil felaketine neden olan bir teknoloji bu. Sinop'ta olmasıyla Ermenistan'da olması fark etmiyor artık. Ama biz bu topraklardan nükleere karşıyız. Bu insanlık suçudur. Bunu tartışmak zorundayız. Allah'a, dünyaya, tabiata, geleceğe, bilime, kalkınmaya ve kendi çiçeklerimize, kendi köylerimize, kendi soyumuzun devamına nasıl bakıyoruz? Bunu masaya koymalıyız. Nükleer Türkiye için bir hastalıktır. Bir tane girdiği zaman 10 yılda 20 tane oluyor. Enerji krizi diyorlar tabii. Enerji krizi 1960 yılında da dile getiriliyordu. Barajlar devreye sokuldu bu yüzden. Şimdi de nükleer santraller devreye sokulmak isteniyor. Muhtemelen bunları pazarlayan büyük dünya şirketleri var. Türkiye'yi planlayan, kalkınmasını, enerji problemini düşünenlerin başka türlü bakması lazım. Türkiye'yi sağ zihniyete verirsen, sağ zihniyet siparişçidir, acentedir. Özal ne yaptı? Gitti Hollandalı'ya, gel telefonu buraya inşa et. Toyota'ya, gel tesislerini buraya inşa et dedi. Sen bir şey üretmiyorsun, davet ettiklerinin felsefesiyle, ahlakıyla da ilgilenmiyorsun. İktidar olduğunda da gel bu barajı yap, gel şu telefonu kur, gel şu televizyonu kur diyorsun. Oysa iş nükleere, enerjiye geldiği zaman enerjide acente olamaz. Almanlara gelin bize nükleeri kurun diyemezsin. Çünkü bu insanlık ahlakını, senin kültürünü, karakterini ilgilendirir. Biz Allah'a inanan insanlarız. Biz bütün dünyanın nur, ateş, enerji ve güzellik olduğunu düşünüyoruz. Burada dünyayı kıyamete kadar bozan bir sorunla karşı karşıyayız. Buna karşı tedbir alacağız. Bütün küçük kasabalarımız kendi enerjisini kendi üretecek. Her dere devreye sokulacak. 3 kasaba, 2 il yan yana gelerek kendi enerjisini 10 yıl içinde bağlı bulunduğu o coğrafyadan, iklimden elde edebilir. Gidersin Beypazarı, Bağla, Çubuk toplanır. Ankara'nın bir kısmı Çankırı'ya toplanır. Birinin bir yanında baraj vardır. Herkes bir şey yapar. Tersi düzü annemin mantosu. Bizim vücudumuz, salata, taş, aklınıza ne gelirse bir enerji taşır. Bu hiçbir zaman yok olmaz tabiatta. Bozulur, başka bir şey olur. Benim annemin mantosu gibi. Mantoyu 20 yıl giydi. Sonra tersini çevirip giymeye başladı. Mantonun tersi de çürüyünce eteklik yaptı ondan annem. 10 yıl sonra da 40 yıl boyunca evde giyilen o mantoyu kapıda paspas olarak gördüm. Oturdum, ağladım. Yani o manto her şekilde kullanıldı. Eşya böyledir. Bunun çöpünden bir şey yapacağız biz. Burası kırılacak. Tabiat bunu dönüştürecek. Afrika üzerinden toz bulutları geliyor. Bizim tükürüğümüz, terimiz onlara gidiyor. Tabiat bunları süzüyor. Ekosistem var. Muhteşem bir ekosistem ama burada karşı karşıya olduğumuz şey artık bunu bozuyor. Artık enerji dönüşemeyecek. Yok oluyor çünkü. Bir boşluk fikri çıkıyor ortaya. Bu çok ciddi bir sorun. Bakın, biz bu topraklarda bir takım büyük tasavvuf fikirleriyle büyüdük. Dünyayı enerji ve coşku olarak görür, Allah'ın bir parçası oluruz. Sonra vahdedi vücut oluruz. Sen, ben, burası, hepsi Allah'ın parçasıdır. Bu enerji birbirine dönüşerek, birbirini besleyerek sonsuza kadar devam edecektir. Ama şimdi karşı karşıya olduğumuz şey orada bir boşluk yaratıyor. Vücut çalışıyor, benden çıkacak enerji 3 kuşak sonraya gidecek. Onun vücudunda çalışacak. Çernobil patladı artık, orada bir hayat yok. Çimen, bitki, böcek, kelebek yok. Bu çok acayip bir sorun. İnsanoğlu bütün işini gücünü bırakıp bunu düşünecek. İstanbul Belediyesi geldi, laleyi koydu oraya. Bakıyorsun lale. Senin bütün ruh halini değiştiriyor. Biri sapsarı, biri kırmızı çizgili, biri kırmızı. Ne oluyor şimdi? Orada bir estetik bir biçim. Sana heyecan veriyor. Bu laleye kırmızı olmasını kim söylüyor? Niye sarı sarı geliyor da hafif lacivert oluyor? Niçin laleleri gördüğümüz zaman hemen kendimizden geçiyoruz? Hemen böyle romantik, derin aşk, bir kadın, daha başka güzel şeyler düşünüyor. Hayata coşkuyla bağlanıyoruz. Bir bitki lan bu. Biraz sonra çürüyüp gidecek. Bir bitkide niçin bunları böyle anıyoruz? Belki de o enerjinin oradaki formu, o şekli bizi kendimizden geçiriyor. Çok muhteşem bir şey. Bizi tabiattır bağlayan, yediğimiz bir salatalıktır, bir nardır, bir ekmektir. Şimdi radyasyon diye bir şey, karanlık bir boşluk alan. Biz ne diyoruz? Dünya bir nurdur. Evet, doğuda, batıda böyle der. Dünya bir nurdur. Gökyüzünde yıldızlar var. Akşam bakarsın. Fakat şimdi de şöyle bir kabus görüyorsun. Yıldızlar sönüyor ve orada boşluk, radyasyon, karanlık. Karanlık galip geliyor. Sinop'un belli bir bölgesi artık kullanılmayacak. Bu radyasyon çöplerinin atıldığı, gömüldüğü yerler artık kullanılmayacak. Orada hayat yok. 1 milyon yıl sonra da yok. Biz buna niçin alet olalım? Odun var, yakarsın, kül olur. O kül tekrar hayata girer, gübre olur. Ya da enerjinin bir sürü türü var. Su olur, rüzgar gelir. Söylediğimiz söz, söz olmuyor artık. Dünya yavaş yavaş elimizden çıkıyor. Uzay boşluğunda da, çölde de yaşarsın ama coşkuyu alıyor, hırsı alıyor, derimizin güzelini alıyor. Bir kız, bir kadın var, okşuyorsun, okşanmıyor. Böyle tıpkı. O duyguyu almıyor. Çünkü dönüşüyor bütün bunlar. Radyasyon çürüme dediğimiz zaman iki tane ürün ekilmeyecek. Gözlerimizin feri gidiyor. Söylediğimiz söz, söz olmuyor. şehvet, mutluluk, neşe, aile saadeti gidiyor. Nükleer tesisler, nükleer bombalar, fabrikasyon üretim, teknolojik üretim. İşte Batı'nın getirip önümüze koyduğu bunlar. Bunlarla bizi esir alıyor. Bu dünya senin, benim, hepimizindir. Biz bu kainatın nur olduğunu, hepimiz Allah'ın parçaları olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün dünyanın nur olduğunu, enerji olduğunu ve bu enerjinin hepimizi umutlandırdığını iddia eden 12. asırda yaşamış bir Müslüman filozof Sühreverdi İşraki, bu dünya ışıktır, nurdur, güneştir diyor. Bugün Batı bilimi gelişti. Atomun dibine indi de ne buldu? Enerji, coşku, heyecan orada dönüyor. Kıyamete kadar dönecek o elektron orada. Sana ekmek olacak, bana su olacak, öbürüne şarkı olacak ve bu böyle gidecek. Bunu bozamayız. Dünyaya karşı geliriz, Allah'a karşı geliriz, böyle bir durumumuz yok. Batı'nın yaptığı hiçbir şey eleştirel okunmuyor. Ben, Milli Eğitim Bakanı olsam, hem lise hem de üniversiteler, Batı'nın 180 yıllık sömürge planlarını ve sömürgelerini ders diye okuturum. Bizi nasıl sömürdüler? Hindiçini nasıl kandırdılar? Ne yaptılar? Bu soykırımlarını ders diye okuturum. Okutturmuyorlar. Bu nükleer tesislerin, Batı'nın bu rasyonel aklının, bu teknolojinin tabii ki güzel tarafları var ama bir de getirdiği felaketler var. Bunların çok ciddi eleştirisi yapılmalı. Nükleer engellenmelidir. Neyzen Tevfik ve darası alınanlar. Çok sevdiğimiz aşırı alkolik neyzenimiz var. Edebiyatçılık yıllarımızda Neyzen'in mısralarını ezberlerdik. Onun küfürlerini ben ezberebilirim. Mustafa Kemal de Neyzen'i çok severdi. Balıkesir'de ona nüfus kağıdı çıkarmıştı. Karşılıklı saygı vardı aralarında. Fakat Neyzen çok ünlü bir komutanımız hakkında ikide bir Gazoz Paşa diyormuş. Gazoz Paşa aşağı, Gazoz Paşa yukarı. Arkadaşı da duyuyor ona Gazoz Paşa dediğini. Kendisi de Gazoz Paşa deyivermiş. Tabii hemen içeriye atmışlar. Birkaç gün kalmış nezarette. Daha sonra Neyzen'e sormuş. Ya biz senden duyduk Gazoz Paşa diye söyledik. Bizi içeri attılar. Seni niye içeri atmıyorlar? Neyzen de sana güzel bir hikaye anlatayım demiş. Adamın biri köpeğiyle her ay köyden çarşıya iniyor. Orada mal alıp satıyor. Çarşının da bir köpeği varmış. Mal almak için pamukçuya ya da kumaşçıya gittiğinde çarşının köpeği teraziye gelip oturuyor. Öbürüne gidiyor, oradan mum, tuz, çivi alacak. Yine teraziye çarşının köpeği oturuyor. Adam, kardeşim bizim köpek teraziye dokunsa öldürürsünüz ama kendi köpeğiniz gelip terazinin kefesine oturuyor diye çıkışınca cevabı anında yapıştırmışlar. Köpekten şikayetçi olma, biz onun darasını aldık. Darası alınmış bir köpektir o. Bu halk bizim daramızı aldı. Biz de darası alınmış insanlarız. Sözün niyeti de önemlidir, söyleyiş tarzı da. Biz Amerikan köpeği değiliz. Avrupa'nın da köpeği değiliz. Biz bu halkın köpeğiyiz. Bizim daramız alınmıştır. Biz bağırsak da, çağırsak da nasıl bağırdığımız, hangi niyette olduğumuz sesimizdeki o yorgunluktan anlaşılıyor. Neden sevmiyorum? Kitap imzalamayı sevmiyorum çünkü insanlara nasılsın merhaba demek istiyorum. Kitap fuarında bir tavuk gibi insanların yüzüne bakmadan kitap imzalıyorsun. O yüzden bütün okuyuculardan, imza gününde muhatap olduğum okuyucularımdan çok özür diliyorum. Böyle bir ilişki tarzını ben istemiyorum. Ama yayındı, kitaptı, böyle bir dünya var mecburen ve oraya gidiyorsun. Bu doğru bir ilişki tarzı değil. Kitap fuarı TÜYAP İstanbul'dan 2 saat mesafede ve bu çok saçma bir şey. 2 saat arabayla gidiyorsun, 2 saat geliyorsun. Kar altında Beylikdüzü denen bir yere gidiliyor. Niye gidiyor kardeşim? 2 saat uzakta kitap fuarı olur mu? Ankara'ya indirgediğimizde 2 saat uzakta olsa Bolu'da yapılıyor deriz. Buna İstanbul kitap fuarı diyorsun. Tekirdağ'da başka bir şey de insanlar 5 saatini arabada harcıyorlar. İşte holding yayıncılığının geldiği yer. Hem trafiğe hem on binlerce kitap severe işkence. İstanbul'da bir sürü stadyum var. Deplasmana gidiyor takım, sağa 2 hafta boş kalıyor. Buralarda yapılır, başka mekanlar bulunur. 30 bin arabayı şehrin dışına gönderiyorsun, sonra bu tarafa çeviriyorsun. Kar, fırtına, yollar kapanıyor. Kültür etkinliği güya. Bunlar saçma sapan şeyler. Ben bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Ben gidiyorum, bir de orada konuşma olacak. Konuşmayı izlemek için 1000 kişi gelecek. 1000 kişiyi de oraya taşıyorsun. Saçmalık. Yer mi yok, yurt mu yok? Holding yayıncılığı yapan bu insanlar önce kitap okusunlar. Kitap nedir? Akıldır, zekadır, sorunları pratik çözmektir. Şehirde nasıl bir ağırlık koymuşlarsa artık bunlara kimse sesini çıkartamıyor. Ne istemiyorum? Hayatımı yazar olarak bitirmek istemiyorum. 5-6 sene bir devlet dairesinin genel müdürlüğünü yapayım. Bu Kızılay olabilir, bir banka kurumu olabilir, bir özelleştirme kurumu, bir devlet dairesi ya da bir belediye başkanlığı olabilir. Yolları, kaldırımları, binaları estetik olarak bugünün teknolojisiyle yapabileceğim, felaketlere karşı şehrin direncini artırabileceğim bir konuda çalışayım. Hayatımın 5-10 yılı da böyle bir makamda geçsin istiyorum. Buna da heveslenmemiz lazım. Böyle müteahhit bozmalarına, siyasi çıkarları, ideolojik dertleri olanlara da bu ülkeyi bırakmamamız lazım. Cidden mimarlığa, şehre, sosyal hayatımızdaki güzelliklere, aşkla sarılmış tertemiz insanların belediye başkanlığı ve siyaset yapması lazım. İdeolojiden, siyasi çatışmadan uzak. O şehirler uçaktan bakıldığında bir bahçe gibi görülmeli, seyrederken haz vermeli. Birkaç kez gittim Diyarbakır'a, Batman'a, inanılmaz güzel toprak. Dağları, taşları çok güzel, insan eli değmemiş ama. Sorun burada. Orayı estetik hale getirmemişiz. Yolunu, çarşısını, deresini, evini, barkını güzelleştirmemişiz. Eşitlememişiz, bölüşümü tam dağıtmamışız. Biraz altta kalınmışlık, biraz mağduriyet söz konusu. Bunların arkasına girecek idealist siyasetleri bekliyor Türkiye. Üniversiteleri geziyorum ve bunları anlatmaya çalışıyorum. İnşallah bizden sonraki kuşak bu sorunu çok ciddi ele alır. Bizler ideolojilerin yetiştirdiği sapık ve psikopat insanlar olduk. İdeolojik taarruzlarla yaşıyoruz. Bizim böyle şeylere değil, görevini aşkla yapan bir çöpçüye, bir derenin kenarına bent yapan, onun çimentosunu ayarlayan insanlara ihtiyacımız var. Kitabın sonu. 30 Kasım 2007, sayfa 206.